Yaratıcılık sadece sorun çözmek mi demektir? Yaratıcılık geliştirilebilen bir şey mi yoksa doğuştan hepimiz sahip miyiz buna? Her yaratma edimi ilk önce bir yıkma edimi midir? Yeni bir fikir ortaya atmayanlar, bir şeyi yıkmayanlar, bunlara da yaratıcı diyebilir miyiz? Neden sansür, baskı ve kaos ortamında yaratıcılık artar? Yaratıcılığın ölümle bir ilgisi var mıdır? Yaratıcılık bir an mıdır yoksa bir süreç midir? Hayatın anlamı yaratmak diyebilir miyiz? Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Merhaba. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın?
Ben deyim, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz yaratıcılık. Birçok sanatçının, hatta birçok bilim adamının bile yaratıcılık varoluşa cevabı konumunda. Aslında bunun üzerinden sanatı da biraz işlemiş olacağız. O zaman her zamanki gibi öncelikle bilimsel bir tanımla giriş yapalım. Şimdi yaratıcılık nedir tam olarak? Bir şeyler yaratırken beyinde özellikle neler olup bitiyor?
Şimdi tarifi zor. Bir kere benzersizlik, aksiyonda, düşüncede, yaratımda benzersizlik olarak niteleyebileceğimiz bir şey belki. Fakat genellikle yaratıcılık konuşurken işte sanatçılar, efendim bilim insanları, düşünürler falan aklımıza geliyor da yaratıcılık temelde insan türünün öz vasıflarından bir tanesi. Yani hepimizi ilgilendiren temel özelliklerden biri. Nereden geliyor'ya bakarsak sanırım tanımı daha rahat olacak. Şimdi beyin sadece bizde yok. Hareket eden bütün canlılar da mevcut ama diğer insan dışındaki bütün canlıların davranışlarına baktığında onlar genellikle böyle belli algoritmalarla çalışıyor gibiler. Çok fazla davranışlarında böyle sıra dışı, beklenmedik çeşitlilikler görmüyoruz. İşte bir su aygırı günlük hemen hemen aynı rutinde takılıyor. Etrafında marjinal bir değişim olursa ona göre belli sınırlar içerisinde bir pozisyon değişikliği, davranış değişikliği gösteriyor ama oldukça sınırlı repertuarları var. Yani tutup da işte hep genellikle koyun sürüsüyle anlatılır ya, bir koyun sürüsünün içinden marjinal bir tip çıkıp da ne yapıyoruz lan biz, bütün gün ot yiyoruz falan demeyeceği gibi hiçbir hayvan türünde de biz böyle marjinal bir davranış beklemiyoruz. Ama insana geldiğinde insanın her bir tekinin, her birimizin davranış kalıpları son derece öngörülemez ve çeşitli. Bunun da nedeni şu, bizim ön beynimizde bir kontrol sistemi var. Diğer canlılarda hiç bizim kadar gelişmiş versiyonu yok. Beynin bütün fonksiyonlarını bilinçli olarak kontrol etmemizi sağlayan bir kısım. Ama bunun bağlı olduğu beynin geri kalanı diğer bütün canlılardan farklı olarak çok yoğun ve çeşitli bağlantılar içeriyor. Şimdi bir hayvanın normalde yiyecek gördüğü zaman karnı da açsa o yiyeceği yemek dışında bir şansı yok. Çünkü algılama sistemiyle hareket kontrol sistemi yan yana beyninde ve bir uyaran geldiği zaman bu doğrudan harekete dönüşüyor ve hareketler genellikle stereotipik hareketler oluyor. Böyle çok farklı bir şey beklemiyorsun. Ama insan beyninde o iki merkez, yani algılama ve hareket kontrol merkezi arasında beynin aşırı büyümesinden kaynaklı öyle bir mesafe oluşuyor ki ve bu mesafe içinde de sayısız alternatif bağlantı yolları var. O yüzden mesela İşte bir reklam filmi seyrettiriyorsun mesela bir grup insana, nöromarketing çalışmalarında var bu. Anket yaptığın zaman bu insanlara reklamda en çok ne dikkatinizi çekti diye. Çoğu zaman 50 kişi varsa 20, 30, 40 hatta 50 tane farklı dikkat çekici nokta ortaya çıkabiliyor. Bir manzarayı 20 kişi seyrediyor, 20'sinde aklına başka bir şey geliyor. İşte şair burada ne demek istemiş sorusuna sınıfta herkes farklı cevap verebiliyor biliyorsun. Bu farklar o algı ile davranış, mesela konuşma ya da aksiyonla ilgili kontrol merkezleri arasındaki sayısız alternatif bağlantıdan geliyor. Ve bunların bir de çok kişiye özel geliştiğini, parmak izi gibi benzersiz olduğunu düşünürsen, bizim veri işleme sistemimiz her bir bireyde farklı. Dolayısıyla aslında bu dünyada aynı duruma iki kişinin aynı tepkiyi vermesi aslında sıra dışı bir şey, beklenmedik bir durum. Ama biz bunu beceriyoruz. Nasıl? Belli algoritmalar öğretiyorlar eğitimde falan. Diyorlar ki işte şunu gördüm, şöyle yap, bunu dedik mi şunu yapacaksın. Otomatik davranışları bize yükleyerek toplum içerisinde stereotipik davranan insanlar yaratmaya da biz evrim, eğitim diyoruz bugün. Bugün de evrim beni andı. Bak ikidir evrim diye dilim sürçüyor. Eğitim diyoruz adına. Ama insanın esas vasfı olan bu farklı düşünme, farklı davranma ve farklı sonuçlar ortaya koyma yeteneğini aslında bilmeden elinden alıyoruz. Niye böyle bir şey lazım sorusu esas yaratıcılığın ne olduğunu anlamamızı sağlayacak. İnsan doğanın her türlü değişen koşulunda hayatta kalmak için dünyayı değiştirmek zorunda olan bir canlı olduğundan her seferinde yeni problem, her seferinde yeni çözüm üretmek zorunda. Yani Nasıl ki işte dağ köyünde 50 sene yaşayınca elde ettiğin beceri İstanbul'un gebeğine geldiğinde hiçbir işe yaramıyor. Ya da tam tersi, İstanbul'da kral gibisin. Git Urla'dan yazdığı şey var ya, bağ evi alacağım, ekip biçeceğim hikayesi. Oraya gittiğinde nasıl sudan çıkmış balığa dönüyorsun? Oradaki koşullara adapte olmak için yeterli bilgi birikimin olmadığını ancak o ortamla karşılaşınca anlıyorsun. İnsan da böyle, yani her ortamda farklı farklı koşullarda hayatta kalmak için yeni yollar bulması lazım. Antik insanları düşündüğünde bu günlük bir meşgaleydi. Yani doğanın iki günü birbirini tutmuyor ama bugün 60 sabah uyanıyorsun, diyorsun ki lan gene aynı sabah mesela. Her şey aynı gidiyor şehirdeysen özellikle. Değil mi? Programın belli, okula gideceksin, işe gideceksin falan filan. Her şeyin aynı gibi gözüktüğü bir dünyada yaratıcılık gereksiz bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama aslında insanın kutunun dışından düşünerek, farklı yaklaşımlar geliştirerek benzersiz sorunlara benzersiz çözümler üretmesini sağlayan bir konu.
O zaman aslında şunu diyebilir miyiz? Bizi hayvandan ayıran en önemli özellik yaratıcı olmamız. Aynı zamanda bizi besin zincirinin tepesine çıkaran şey de bu.
Tabii ki. En önemli özelliklerimizden birisi aslında bütün ayıran özelliklerimizin belki ortak sonucu yaratıcılık. Yani hepsini topladığında ortaya yaratıcılık diye tuhaf bir şey çıkıyor. Yani o olmasa valla bugün burada bunları konuşuyor olamazdık, mümkün değil. Bütün bu teknolojiler falan işte onun ürünü zaten.
Peki yaratıcılık sadece sorun çözmek mi demektir?
Temel olarak baktığında aslında şimdi zeka sorun çözebilme becerisi, bunun çeşitliliği de yaratıcılığı gösteriyor. Şimdi İşte problem dediğimizde bunu dışsal bir problem olarak anlamamak lazım. Demin dediğim gibi hani sanatsal bir problem olabilir, düşünsel bir problem olabilir, duygusal bir problem olabilir. Bunların çözümünde yaratıcılık bize her zaman ekstra avantaj sağlıyor. Çünkü insan kompleks, karmaşık bir canlı olduğu için yaşadığı sorunlar da tek düze ve algoritmik değil. Dolayısıyla bu non-computable deniyor buna işte. Hesaplamaya gelmez yani, bilgisayarla modellenemez sorunlar için. Mesela işte aşk meşk işleri için vesaire biraz yaratıcı olmamız gerekiyor. O sanatsal becerilerin yaratımla alakalı olması bu yüzden. Onlar hep benzersiz işler ortaya çıktığı şekliyle.
Peki yaratıcılığın cesaretle bir ilgisi var mı?
Olmaz mı? Cesaretle ilgisi olmayan aslında hiçbir yüksek insani beceri yok. Yaratıcılıkta şöyle işte yaratma cesareti falan diye kitaplar var ya biliyorsunuz. Şey, bu arada yeri gelmişken Nihan Kaya'nın yazma cesaretini bu konuda okumayı çok şiddetle öneririm. Beni bayağı çarpan kitaplardan biridir. Şimdi bir kere yaratıcılık bir insanın kendi özünü iyi tanımasını gerektiriyor. Yani elinde, zihninde, belleğinde, yetenek dairesi içerisinde bulunan malzemeyi iyi tanırsa bir insan, onunla mesela yaratıcı faaliyet ortaya koyabilmesi daha mümkün. Biz genellikle görüyoruz, böyle yaratıcılık eğitimleri falan veriyorlar. İşte tuvalet kağıdı rulosunu al, şuna bağla, bilmem ne yap falan gibi böyle çocukların oynarken yaptığı şeyleri büyüklere yaptırmaya çalışıyoruz ama bunların aslında havalı gözüken algoritmalar olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Yaratıcılık öyle bir şey değil. Yaratıcılık mesela kafaya bir konuyu takıp bu konuyu daha önce hiç kimsenin çözmediği bir şekilde çözebilmeyi düşünmek ama hemen sonra o şekilde çözebilmek için adım atmaya kalkmak. Yani konfor alanının dışına çıkıp herkesin yapmadığı bir şeyi yapıp aha da yaptım diye gösterebilme cesaretini de gerektiriyor. Bu olduğu zaman zaten cesaret bir ortaya çıkış, bir manifestation'a dönüşüyor. Mesela cesaret olmadan da yaratıcılığın hani evde otururken çok da bir anlamı yok yani. Bunun sonucu şey, bizde çok var ya biliyorsun, vallahi benim aklıma gelmişti. Var ya, yapaydın o zaman yani.
Peki insanlar yaratıcılık kurslarına falan gidiyorlar dediğiniz gibi. Yaratıcılık böyle geliştirilebilen bir şey mi yoksa doğuştan hepimiz sahip miyiz buna?
Kursla nadiren. Ama yaratıcılık zaten gelişir. Mesela seni şimdi bugünkü rahat, konforlu hayatından alsam, hakikaten debelenmen gereken koşulların içerisine koysam, yani açlık, yokluk, savaş neyse öyle bir durum olsa, illaki hayatta kalacaksan eğer yaratıcı olmak zorunda kalacaksın ve bu senin yaratıcılığını geliştirecek. Sadece mesela doğa yürüyüşü yapmak, rutin olarak doğada, yani doğayla yüz yüze gelecek şekilde bir aktivitede bulunmak mesela yaratıcılığı arttırıyor, bunu biliyoruz. Doğanın kompleks yapılanması bize çok iyi geliyor. Bize bir nevi böyle pillerimizi şarj ediyor ve detaylı bir şekilde farklı düşünme yollarımızı uyarabiliyor. Mesela buna dair çok işte nörofizyolojik, psikolojik kanıt var. Ama bu doğadaki uyaranların çok olmasıyla alakalı değil. İlginç bir benzetme dinlemiştim geçenlerde, kimdi hatırlamıyorum. Gabor Mate olabilir, onun bir videosunu da izledim herhalde. Bir markette, bir süpermarkette gezdiğiniz zaman mesela, gerçekten orada da çok fazla uyaran var. Cici paketler, işte ürünler, indirim etiketleri, tonla insan, bir sürü şey görüyorsunuz ama birkaç dakika, birkaç saat gezdikten sonra markette bir yorgunluk basıyor insana. Böyle oradan çıkmak istiyorsunuz. Bir tüketici bir tarafı var ama aynı miktarda bir doğa yürüyüşü yapmak sizin böyle bir coşkun hissetmenize, kafanızın farklı çalışmasına sebep oluyor. İki taraftaki uyaran cinsleri arasında çok temel bir fark var. Bu kurslarda falan da böyledir. Oradaki uyaranlar senin dikkatini celbediyor, markettekiler. Senin ilgini istiyor. Hepsi senin ilgi havuzundan çalıyor, dikkat havuzundan çalıyor. Ama doğa sana sürekli bir ikramda bulunuyor. Bak burada bu var, bak şurada. Ve satın alma ilişkisi olmadığı için arada sadece zihinsel ve duygusal bir alışveriş içerisinde orada daha çok zenginleştiğini hissediyorsun doğada. Dolayısıyla gerçek yaratıcılık eğitimi olacaksa eğer, hakikaten insanların önüne bir problem koyarsın. O problem için onlara çeşitli araçlar sağlarsın. Sonra da onları çözmek için kendi başlarına bırakırsın. Mesela bizim işte Açık Bey'in kanalında program yaptığımız Mustafa Can, Önce Can Sonra Canan programında o bir resim hocalığı yapmış birkaç sene. Onun bir yıl öğrencilerle yaşadığı bir deneyim var. Bir yıl boyunca öğrencilerin hepsine geçme garantisi veriyor. Diyor ki artık notu dert etmiyorsunuz ama hepiniz bir tane projeyle geleceksiniz. Bütün sene onu çözmeye çalışacağız. Evde mevde bir sorun bulun. Çocuklardan çıkan projeler inanılmaz. Hatta o konuda yanlış bilmiyorsam bir kitap da hazırlıyor. Seneler sonra onun ne kadar önemli olduğunu fark etmiş. İnsana problemi verin, cesareti verin. Bir şekilde çözüm yolunu bulur. Hadi burada da Mehmet Akif Ersoy'un şiirini okuyarak bağlayalım. Hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın, hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın diyor Mehmet Akif. Meali şerifi şu. Hangi zorluktur ki birleşip biz onu aşamayalım ve hangi korkunç durum olsun ki insanı görünce korkup kaçmasın demek istiyor şiirinde. Burada bir de yaratıcılığın diğerleriyle olan kısmına dikkat çekiliyor. Yani çok dehşetli, aşılmaz gibi görünen durumlar bile biliyorsun biz bir araya gelince bir şekilde hallediyoruz yani. Biri oradan, biri buradan tutuyor. Bir de bizim böyle bir nasıl diyelim topluluk, topluluğa ait bir yaratıcılık tarafımız da var yani bir araya geldiğimizde tabii ki iyi bir liderlik altında çok yaratıcı çözümler de bulabiliyoruz.
Peki her yaratma edimi ilk önce bir yıkma edimi midir?
Yani doğası gereği öyledir çünkü yaratıcılık diyebilmemiz için bir şeye var olan ezberlere, alışkanlıklara, konfor alanlarına aykırı olması gerekir. Yani onun dışında yeni bir şey olması lazım. Yeni bir şey yapısı itibariyle zaten işte disruptif, yıkıcı, bozucu bir şeydir. Ve yaratıcı fikirlerin çoğunun hani belli bir kabul sistemi var biliyorsun. Önce itiraz eder insanlar, sonra öfkelenir, sonra kabullenir, sonra da derler ki biz zaten bunu biliyorduk. Yani zaten bu vardı hep gibi gelir insana. Yaratıcılığın böyle bir defans oluşturan bir tarafının olması zaten değiştirmeyle, dönüştürmeyle alakalı. Yani insan türünün gelişimi yaratıcı fikirlerine, yaratıcı aksiyonlarına bağlı. Ama tabii her zaman bir şeyde bir problem oluşturur. Bu arada ya bunun en güzel örneklerini de daha önce işte inanç konusunda konuşmuştuk mesela. Azizler, peygamberler, düşünürler falan verirler bunun en iyi örneğini. İçinde bulunduğu toplumun bütün alışkanlıklarını berhava eden fikirlerle gelirler. Tabii önce çok ciddi şey defansla karşılaşırlar yani bir düşmanlık oluşur onlara karşı. Bu yani yaratıcı her türlü fikrin doğasında vardır. Çok da şey yapmamak lazım yani bir de tabii yaratıcılık her zaman akılla birlikte gitmeyebiliyor. Akılsızca yaratıcılık diye de bir şey var. Mesela atom bombası da bir yaratıcılık nesnesi. Yani o da yaratıcı bir fikrin ürünü ama akılla yani yön veren bir öyküyle, anlamla birleştiği zaman hikaye, işte o zaman insan türünün faydasına mı, zararına mı olduğu ortaya çıkıyor. İşte o zaman düşmanlığı tetiklemeden, ortalığı vaveylaya vermeden kaldırılabilir, diğer insanlar için de anlaşılabilir bir dönüşüme dönüşüyor. İşte büyük liderlerin yaptığı şey zaten yaratıcı yolları yıkıcı olmayan şekilde toplumlara, topluluklara kabul ettirebilme becerisi aslında. Önce tabii bunun sırrı önce kendin yapacaksın sonra diğerleri yapacaklar.
O zaman yaratıcılık sadece sanatçılara has bir şey değil.
Hiç değil.
İşte yeni teoriler ortaya atan fizikçiler, yeni formüller yaratan bilim adamları, hatta siyaset adamları bunlara da yaratıcı diyebiliriz.
Kesinlikle hepsi zaten yaratıcı olmak durumundalar. Bu arada biz genellikle bilimi, sanatı, düşünceyi böyle ayrı yerlere koyma eğilimindeyiz ama bilimdeki, sanattaki, felsefedeki ve diğer bütün alanlardaki yaratıcı fikirlerin hepsine baktığında bunların tamamı aslında sanatsal bir takım hayali imgelemlere dayanır. Yani sanatla falan niye bu kadar bağlantılı? Sanat da aslında bir problem çözme, dikkat edersen. Yani içinde bir şey var, dışarı aktarmak istiyor. Lan ben bunu nasıl anlatacağım? Biri bir şey yapıyor, öbürü bir şey yapıyor. Bu yaratıcılığın havalı bir dışa vurumu. İnsanlar mesela gözlerinde, zihinlerinde bir şey canlandırırlar, bir duygu yaşarlar. Sonra bunu mesela Albert Einstein'sanız izafiyet teorisi diye ortaya koyabilirsiniz. İşte Karl Marx'sanız işte Das Kapital diye yazarsınız. Freud'sanız bilmem ne işte psikanaliz falan diye ortaya koyarsınız. Ya da işte bir felsefi akım olarak ya da bir sanat eseri olarak ortaya koyarsınız. Ama sonuçta bunların hepsi insanın var olmayan bir şeyi hayal edebilmesini sağlayan bir becerisinden geliyor. Ve bu beceriyi meşrebinize, aracınıza göre de işte ben çeneyle, bir başkası eliyle, bir başkası bedeniyle falan vücuda getiriyor. Dünyaya bir eser ya da aksiyon olarak koyabiliyor. Şimdi böyle baktığında mesela aslında sanat niye doğrudan yaratıcılıkla birlikte algılanıyor onu da daha iyi anlayabiliyorsun. Ama bilimi ve diğer konuları sanatın dışındaymış gibi görmek aslında hatalı. Bizi şöyle bir yere götürüyor. Bilim dediğin şey laboratuvarda mık mık çalışan, işte sürekli hocasının dediğini yapan insanların yaptığı bir şeymiş gibi. Bilim tarihindeki bütün büyük düşünsel kırılmalarımızın altında sanatsal yaratıcılığa sahip beyinler yatıyor. Mesela Einstein'ın izafiyet teorisini ortaya koyuşu, İsveç patent ofisinde çalışırken camları silen bir adamın da bu adam camdan düşse ne olurdu diye düşünmesiyle başlıyor. Fakat herkes tabii adam camdan düşünce yere çarptığında olacakları düşünürken Einstein yaratıcı bir şekilde şunu düşünüyor. Hiç yere düşmeden bu hep düşseydi, sürekli düşmeye devam etseydi nasıl bir dünya olurdu diye düşününce bakıyor işte fırçası kovası onunla beraber düştüğü için ona sabit gibi gelecek. Ama bina hareket ediyor gibi gelecek. Oradan sen bunu işte matematikte bilmem neyle çeşitlendir. Dünyayı alt üst eden göreceli kuramı buradan çıkıyor mesela. Bu çok harika bir şey ama her gün laboratuvarda çalışınca bu olmuyor işte. Patent ofisinde arada kebap yapmak lazım.
Peki aslında bilim de yaratıcı bir şey. Bunu anlıyoruz. Bizim müziklerini beğenmediğimiz pop şarkıcıları, kitaplarını beğenmediğimiz bestseller yazarları, filmlerini beğenmediğimiz ucuz bulduğumuz yönetmenler, onlara da yaratıcı insanlar diyebilir miyiz?
Yaratıcılığın beğenilmek gibi bir zorunluluğu olmaz hiçbir zaman. Yani benim beğenmediğim bir şey çok yaratıcı olabileceği gibi benim beğendiğim bir şey iğrenç derecede algoritmik de olabilir. Bu beğenme beğenmeme ölçütü çok kişisel bir şey.
Şöyle sorayım o zaman. Yeni bir fikir ortaya atmayanlar, bir şeyi yıkmayanlar, bunlara da yaratıcı diyebilir miyiz?
Pek diyemeyiz. Yaratıcılığın az ya da çok insanda, az ya da çok sistemde rahatsızlık yaratması gerekir. Bir sürpriz faktörü olması gerekir. Yani aksi takdirde buna yaratıcı diye bir şey diyemeyiz. Mesela her yaz sağ olsun bir dönem hala var mı bilmiyorum. Serdar Ortaç bir albüm çıkarıyordu. Yaza damga vuran bir şarkı çıkarıyordu mesela. Mesela ben o şarkıların hemen hemen hiçbirisini böyle bir sürpriz faktörü olarak karşılaştığımı hatırlamıyorum. İşte karabiberimin çeşitli şeyleri, çeşitlemeleri. Şimdi biz bu hazır tüketim nesnelerini seviyoruz, bunlarla eğleniyoruz. Çünkü tahmin edebildiğimiz bir zihin durumu sağlıyor bize. O ritimlere alışığız. İşte köpük banyosu yaparken plajda falan bir şeyler lazım arka planda. Orada işimize yarıyor ama mesela tutup da Paganini'nin İşte 24 Caprices diye bir eseri vardır. 24 tane imkansız keman parçasının bir araya geldiği bir eser bu. Şimdi o eseri öyle normal plajda falan dinleyemezsiniz. Yani böyle kafede otururken 24 Kapris dinleyeyim diye bir şey yapamazsınız. Çünkü orada gerçekten insan ruhunun derinliklerine işleyen ve sizi arkadaş insanlar neler yapıyor sen burada 3 saattir kahve içiyorsun diye böyle tokatlayan bir takım mesajlar vardır. Bu günlük hayatımızda çok kaldırabileceğimiz bir şey değil. Hatta çoğumuz bu mesajları duymamayı tercih ederiz. Yani orada işte bir ne bileyim Vivaldi'nin Four Seasons'ı çalarken aman baba kafam şişti aç güzel bir şeyler de dinleyelim diye daha rahat olduğumuz bir alana geçebiliriz. Bütün bu yaratıcı ürünlerin tamamında bir rahatsızlık ama herkes için değil bazısı için bir rahatsızlık ve değiştirme gücü vardır. Zaten yaratıcılığın yaratıcılık olması için ne gerekiyor dedik? Konforu bozması lazım. Konforu bozulan insanda rahatsız olması son derece doğaldır. Bizi rahatsız etmeyen şey bizi asla dönüştürmez. Ve rahat olduğumuz yerde de asla dönüşemeyiz, asla gelişemeyiz. O yüzden iyi ki birileri cins bir şeyler yapıyor. Cinsliğin alnından öpmek lazım.
Hocam neden sansür, baskı ve kaos ortamında yaratıcı bir enerji ortaya çıkar ve yaratıcılık artar? Yaratıcılık bir baş kaldırmadır.
Evet, eskilerin harika sözü. Kabz olmadan bast olmaz derler. Kabz, bir de biz de kabızlık falan diye kullanıyoruz bugün, sıkışma demektir. Bast ise genişleme, açılma, patlama anlamlarına gelen bir terim. Şimdi en güzel bunun günlük hayat örneği, işte biz bahçe sularken hortum böyle tuttuğumuzda su önümüze akıyor. Hortumu sıkıştırınca su fışkırıyor. Basınç olduğunda, engel olduğunda tazyik oluşur ve bu tazyik normalde ortaya koyamadığımız gücü ortaya koymamıza, işte yaratıcılığı falan hayata geçirmemize neden olur. Zira mesela insan durduğu yerde çok nadiren cins yaratıcı bir şeyler yapmaya kalkar. Ama bir sıkışıklık, sıkıntı, eksiklik, bir arzu, erişilemeyen bir hedef, bir şey varsa ortada, o zaman işte bu sistem uyanıyor ve devreye geçiyor. Şimdi bugün çocuklara işte yaratıcı olsunlar diye basıyoruz oyuncakları, legoları, dolduruyoruz evi. Ama bütün büyük sanatçıların mesela biyografilerine bak, hatta birçok bilim insanının küçüklüklerini oku. Hepsinde böyle ortak bir tema var. Mesela küçükken çok fakirdik. İşte bizim oyuncağımız yoktu. Biz kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Çat Frida Kahlo çıkıyor ortaya. Küt Lötrek çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor. Şimdi bu insanlar yokluk içerisinde var etme deneyimi sayesinde yaratıcı devrelerini geliştirmek zorunda kalmış insanlar. Bugün mesela şehirli insan neden en basit psikolojik sorununa kendi başına çözüm bulamıyor? Hayatı o kadar ritmik ve algoritmik bir şekilde gidiyor ki ve herkes öyle aynı ritimde akıyor gibi gözüküyor ki onun dışında herhangi bir aksiyon alma, bir şey düşünce geliştirme ihtiyacı hissetmiyor. Ama ne zaman ki herhangi bir kriz oluyor, dışarıda bir ekonomik kriz, içeride bir duygusal kriz, işte işini kaybediyorsun, aşık oluyorsun, aşık olduğun gidiyor, bir şey oluyor. O zaman diyorsun ki, hoyt baba bir dakika, en güzel besteler hep aşk acısı çekerken yapılır. Ya da kavuşma ümidi işte uzaktan hissedilirken yapılır. Böyle işte 10 sene mutlu bir evliliği olan adamın beste yaptığına pek rastlamazsın yani. En azından aşk meşk bestesi yapmaz. Metalci olur, işte dünyayı yıkalım, düzeni değiştirelim falan şarkıları yapmaya başlar. Aşk meşk şarkısı istiyorsan illa bir aşk acısı olacak işin içinde.
Evet, dediğiniz gibi hayatta kapsamaz. Kalma güdüsüyle.
Tabii ki her şekilde yani bir sıkıntıyı çözme arzusu, isteği, gereksinimi, yaratıcılığı tetikleyen tek şey. Yani o yüzden kursa gitmektense kendimizi baş edemeyeceğimiz farklı koşullara maruz bırakma çalışmaları yapmak iyidir. Ne kastediyorum? Al uçak biletini, hiç bilmediğin bir yere git. Bir haftada kalacağım, hayatta dönmek yok. Bak nasıl yaratıcı oluyorsun o zaman. Ya da işte bir hafta et yemeyeceğim de. İşte kebapçısın mesela sürekli ama bir hafta, bir ay et yemeyeceğim de. Yiyecek bir şey bulmak için müthiş yaratıcı olman gerekiyor. Ya da aç kalırsın yani. Başka çaresi yok. Kendimizi hafif böyle zorlayacak kararlar bu yüzden hayatta yaratıcılığı önemli oranda tetikleyebiliyor. Biraz bunlar şey, öz antrenmanlar. Ben de arada bir yaparım.
Kendimizi sürekli challenge etmemiz gerekiyor.
Aynen. Ben geçenlerde vejetaryen olmaya karar verdim mesela, çok mutluydum. İkinci gün hatta bir restoranda yemek yedik. Baba dedim ya, et yemeden de oluyormuş falan. Sonra yediğim makarnanın tabağına baktım. Bolognese sosluymuş. Kıymaları gördüm dibinde. Hiç fark etmemişim bile. O yüzden biraz dikkatli ve yaratıcı olmak gerekiyor. Standart söylediğin şeyi söyleyince yapamıyorsun.
Peki insan yoktan bir şeyi var edebilir mi? Yoksa yarattığımız şeyler daha önce gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, okuyup hayal ettiğimiz şeylerin bir kokteyli midir?
Bir kere yaratma terimini çok yanlış anlıyoruz. Bu dini alanda da böyle, günlük yaşantımızda da böyle. Şimdi bizim Türkçedeki yaratmak sözcüğü zaten bir şeyleri yeni bir işe yarar hale getirmekten geliyor. Yani yararlı hale getirmek. Mesela Arapçadaki halk kelimesi de biliyorsun Allah'ın yaratıcılığı için İslam'da kullanılıyor. Biz mesela halk kelimesini böyle Allah duruyordu, puf diye bir şey yaptı. Dumanların içinden bir adam çıktı, bir şey çıktı. Öyle yoktan bir anda ortaya çıkan bir şey zannediyoruz. Halk etme kelimesinin de Arapça kökeni inşa etmek. Yani var olan bileşenleri yeni ve inovatif bir tarzda bir araya getirerek yeni bir şey ortaya koymak anlamındadır. Ve bu evrenin oluşuna baktığın zaman da hiçbir şey böyle lönk diye ortaya çıkmaz. Yaratıcılık da pat diye ortaya çıkmaz. Yani mesela yıllarca müthiş yaratıcı işte resimler yapan bir ressam düşün. Yani böyle her seferinde bizi çok şaşırtıyor. Şimdi biz bu insandan çok yaratıcı bir yüzme stili geliştirmesini ya da bırak onu heykel oluşturmasını bekliyor muyuz? Hayır, o insanın algoritması orada ve o resim dediğimiz alanda geliştirdiği becerilerle vesaire o alanda çok büyük bir yaratıcılık sergiliyor bile. Ama diğer alanlarda böyle bir şey görmeyi beklemeyiz. Çok izlek bağımlı bir şey yaratıcılık. Ne yapıyorsan onunla ilgili bir şeyleri birleştirerek ortaya yeni bir şey çıkarabiliyorsun. O kadar da, yani o anladığımız anlamda da yaratıcı değiliz. Herkes beslendiği hayatla ilgili bir yaratıcılık ortaya koyabiliyor. Böyle bir sihirbazlık değil yaratıcılık. Yaratıcılık varlığımızın mütemmim cüzü, ayrılmaz bir parçası. Ama beslendiği yerler şu anda tam çözemediğimiz bir mekanizması, bir işlergesi ve belli şartları var. Ve yaratıcı olabilmek, sınırsız olarak bir şeyleri ortaya koyabilmeyi ya da var edebilmeyi gerektirmiyor. Herkesin yaratıcılıktaki o yüzden çizgisi de görevi de farklı. Buna biraz bu açıdan bakmak lazım. Yoktan var olan bir şeyin var olduğu bir evrende yaşamıyoruz. Yani öyle bir yer değil burası. Her şey bir şeyden oluyor. Yaratılışın sistemi bu.
Peki yaratıcılığın bilinç dışı veya bilinçaltıyla bir ilgisi var mı?
Çok ilgisi var. Bilinçle hatta hiç ilgisi yok. Ben onu söyleyeyim. Şimdi bilincimiz şu anda şimdi yapacağımız bir şeyi yapıp yapmamayı, işte bize faydalı mı zararlı mı olup olmadığını falan ölçen, çok dar bir alanda çalışan ve günlük hayattaki basit teknik kararları vermemizde bize yardımcı olan bir özelliğimiz aslında. Mesela rüyalarımızı düşünelim. Rüyalar çok yaratıcı süreçlerdir. Acayip senaryolar çıkar karşımıza. Niye öyledir? Beynimizin akıl yürütme kısmı da gece uykuda, uyumaktadır. Bu arada uyku sırasında özellikle uykunun bazı fazlarında beynimiz bir arşiv taraması yapar. Yani ben bugün şimdiye kadar ne öğrendim? Bunların hangisi önemli, hangisi önemsiz? Bir böyle arşiv tarama çalışması yapar. Burada bütün gün yaptığı işi yapar aslında. Sistemden geçirdiği düşünce ve verileri yorumlamaya çalışır. Mantık merkezde uyuduğu için yorumlama neye göre yapılır? Duygusal ve bilinç dışı dünyadan gelen donelerin serbest çağrışımlı bir değerlendirmesiyle. O yüzden rüyada uçarsın, kaçarsın, garip perspektiflerle görürsün falan. Enteresan. Böyle günlük hayatında hiç karşılaşmayacağım ve ancak uyandıktan sonra ne kadar garip olduğunu fark ettiğin senaryolar yaşarsın. Şimdi bu rüya yaratıcılığı bilincin devreden çıkıp farklı bir bilinç durumuyla veri işlemeye başladığımız zaman gördüğümüz bir şey. Benzer deneyimleri bu psikoaktif maddeler alındığında işte ayahuasca'dır, LSD'dir bu tip maddeleri tüketen insanlar da yaşıyorlar. Beyinde frenler kalkınca bir anda böyle bir şeyler yaşıyorlar. O yaşadıkları şeylerin tamamı çoğu insan bunun işte gökten bir şey olduğu, Tanrı'yla görüştüm geldim falan diye yorumlasa da kendi bilinç dışlarıyla tanışıyorlar. Bu arada bilinçaltı ve bilinç dışı psikoloji ve nörobilimde farklı kullanılan kavramlar. Biraz hafif farklı. Biz ona genellikle bizim tarafta bilinç dışı demeyi tercih ediyoruz. O bilincimizin minnacık kapasitesinin dışında kalan büyük bir derya var. Bütün yaratıcı fikirler oradan geliyor. Steven Spielberg'in çok güzel bir tarifi var bununla ilgili. Diyorlar ki, sen nasıl bu kadar yaratıcı işler yaptın ya, senin farkın ne? Diyor ki, yani hayatımızın çoğuyla aklımızla yaşarız. Ben duygularımı dinlediğim zaman çok enteresan işler başarabildiğimi fark ettim. Ama diyor, erken yaşlarında şunu gördüm. Duygular akıl gibi yüksek sesle konuşmuyor. Sadece fısıldıyor. Onu duyabilmek için sessizlikte olmam gerekiyor. Yani biraz kendi başıma kalmam lazım. Daha önce konuşmuştuk ya, Hiran yoksa aydınlanma bekleme diye. Yani böyle bir uzlete çekilme, yalnız kalma ihtiyacımız biraz bununla alakalı. Yaratıcılık insanın kendi kendisiyle muhabbete çok fazla dayanıyor. Ve bilincinizin acil sorun çözme telaşını kenara bırakabildiğinizde meditatif bilinç durumu, o zaman işte bilinç dışına erişim başlıyor. Aklınıza tuhaf tuhaf imgeler geliyor. Bir sürü kadim sorununuza şap diye yeni çözümler bulmaya başlıyorsunuz. Ben bunu hayatımda çok deneyimleyen bir insanım yani. Ve herkes de en parlak fikirlerin duşta ve tuvalette geldiğini bilir. Yani o bilinç çıktığı anda böyle bir şey. Onlar işte bilinç dışından geliyor. Yaratıcılık çok çok büyük oranda orayla alakalı.
Peki, çok az bilinçle alakalı. Buradan iki yeni soru doğdu. İlkini sorayım. Sizce nasıl daha yaratıcı olabiliriz öyleyse?
Dert bulacağım bir tane. Duygularını harekete geçirecek bir derdin olacak. Mesela biraz önce sordun ya, siyasi liderlere yaratıcı diyebilir miyiz? Yani gerçekten adamın ya da kadının böyle ruhunu titreten bir derdi varsa, büyük bir ülküsü varsa mesela, acayip yaratıcı işler yapıyor. Ülkeyi ayağa kaldırabiliyor mesela. Ki bunun örneklerini çok görüyoruz biz ülkemizde ve dünyada. Bir dert olmadığı sürece yaratıcılık kozmetik bir şey değil. Yaratıcılık insanın varoluşsal yeteneklerinden biri. Varoluşsal yetenek öyle dişini fırçalarken ortaya çıkmıyor. Yani arka planda bunun bir sebebi olması lazım. Bir kere pahalı bir özellik. Yani Ferrari şu arka sokakta bakkala gideceğim diye satın alınacak bir araba değil. onunla bir şey yapacaksan, pistlerde yarışacaksan, ne bileyim ya da kızlara hava atacaksan, o zaman alman gereken bir araba. Hani o masrafa değecek bir dert olması lazım. En temel mesele bu. Bugün çoğu insanın mesela yaratıcı olamamasının sebebi derdinin olmaması. Hep böyle bir şikayeti var ama gerçek derdini kendisi bile bilmiyor. Çocuk niye süper yaratıcı? Çocuğun bir derdi var, dünyayı çözmesi lazım. Yeni gelmiş, mevzuyu da bilmiyor. Mesela oyun oynarken çok yaratıcıydık biz çocukken. Çoğumuz öyleydik. Niye? Oyun dünyayı öğrenme yöntemi ve bu öğrenme için de sayısız deneyim çıkartan, bizim karşımıza sayısız deneyim fırsatı çıkaran bir dünya var. İster fiziksel bir oyun oyna, ister sosyal bir oyun oyna, ister tek başına oyna, ister ne bileyim bulmaca çöz, ne olursa olsun. Sana bir meydan okumalar dizisi sunar oyun. Ve sen eğer gerçekten dünyayı tanıma niyetiyle bunu yaparsan acayip yaratıcı şeyler çıkar. Büyüdüğünde yaratıcılığa devam eden insanlarda ne görüyoruz? Çocukça bir merak. Yani çocuk gibiler. Yani oynamayı seviyorlar. Bir kere oynamak yaratıcılığın mayasıdır. Oynamayı bıraktığın anda yaratıcılık biter.
Nasıl engelleyebiliriz hocam çocuklukta sahip olduğumuz o yaratıcılığa neden olan özelliklerimizi kaybetmemeyi?
Eğitimi bir şekilde, eğitimin zararını minimuma indirmemiz lazım. Yani yaratıcılığımı engelleyen tek şey eğitimimdir diyor Albert Einstein. Hayatındaki en büyük yükü bildiğimiz örgün eğitim olarak görür. Eğitimin temel işi bizi standart davranan yetişkinlere çevirmektir. O yüzden en büyük zarar da yaratıcılığadır. Çocuklara bak, müthiş yaratıcıdırlar. Ken Robinson'ın anlattığı muhteşem bir deney var. İşte kağıda taşları veriyorlar çocukların önüne, okul öncesi çocuklar. Bundan kaç farklı şey yapabilirsin diye soruyorlar. 200'ün üstünde imkan buluyor çocuklar. 200'ün üstünde farklı şey yapabileceklerini söylüyorlar. Üniversite mezunu gençlere veriyorsun aynı kağıda taşlarını. Sadece iki tane seçenek akıllarına geliyor. Ya kağıt sıkıştırırım ya dişimi karıştırırım. Başka bir şey yok. Nereye gitti aradaki 198 seçenek? Eğitim sağ olsun. Büyüdüğümüz zaman bizim beynimizde olan değişikliklere bakınca erişkin beyniyle çocuk beyni arasındaki en temel fark, çocuk beyni yeni sinaptik bağlantıları çok hızlı üretebiliyor. Yani o yüzden her şeyi çok hızlı öğreniyor. Yeni öğrenmede çok iyi ama erişkin beyni artık bağlantıların mütekamil hale geldiği, yeni bir şey öğrenmekten ziyade var olan öğrendiği deneyimi ustaca hayata aktarabilme becerisi taşıyan bir beyin. Ama şey değil, hani sıfır değil yeni öğrenme kapasitesi. Biz bu hayata bir ustalık katabilme becerisinin üzerine yaşam inşa ettiğimizde, ne demek istiyorum? Sabah 9, akşam 5, 30 sene çalıştığımızda, her gün aynı şeyi yiyip içip aynı kişilerle görüştüğümüzde beynin o yeni şeyler öğrenen kısmı iyice ataletten dolayı dağılıyor, gidiyor. Ama bazı insanlar bu yetişkinlik sürecinde beyinlerinin tabiri caizse belli bir yüzdesini dünyayı keşfe, hayatı keşfe ve kendini keşfe ayırmaya devam ediyor. Böyle olduğunda ben 80 yaşında insanlar tanıyorum. Hiç unutmam, Başkent Üniversitesi'nde verdiğim ilk seminerde bir çocuk cerrah hocamız, ismini unuttum şu anda, 82 yaşındaydı. Bundan 15 sene önce benim şeye katıldığında en sağlam soruları o sordu. En acayip, hani anladığını en iyi beyan eden ifadeleri ondan duydum. Ve ben hani seminerin başına baktım, bu kesin uyuyakalır dedim ben anlatırken. Çünkü kaos, maos, matematik bir şey anlatacağız. Adam benim seminerimde bahsettiğim Edward Lorenz'le gitmiş, konferansta tanışmış, bilmem ne, bunları söyle sohbet etmiş. Bana bir sorular sordu ve o zaman şunu merak ettim. Ya ben bu adam gibi nasıl olabilirim? Ya o kadar uzun yaşarsam. Adamın sorusundaki naifliği yıllar sonra fark ettim. Çocuk gibi geldi yanıma, heyecanlı. 80 küsur yaşında bir adam 30'lu yaşlarının başındaki bir akademisyenin önünde niye heyecanlanır? Keşfi için yeni bir kapı var. Keşif arayışı devam ediyor. Ve böyle bir insan her zaman yaratıcı. Bu arada daha sonra dedim ki kimdi bu amca falan diye sordum. Ne amcası ya dediler. O dediler ekoldür şeyde, çocuk cerrahisinde. Kendi adını anlam bilmem kaç tane yöntem var. Şey. Böyle olunca işte ameliyatta da öyle oluyorsun. Orada yaratıcı oluyorsun. Mesela Gazi Yaşargil hocamız, beyin cerrahı. Adına tonla alet edevat olan bir insan ama özel hayatında bir tanışın hala çocuk gibi. Yerinde oturamıyor mesela, maşallah diyorum. İşte böyle bir hayatla beyin ölümü ölümden sonra bile gerçekleşmeyebiliyor yani.
Yani tekrar kendimizi sürekli zorlamamız gerekiyor. Ve bir derdimiz olması gerekiyor.
Bir dert bulacağız. Dertsiz hayat, boş hayat.
Biraz önceki konuşmadan diğer aklıma gelen soru da şuydu. Şöyle bir inanış var. Alkol ve uyuşturucunun yaratıcılığı artırdığına dair. Bilimsel olarak baktığımızda yaratıcılığın gerçekten bunlarla bir ilgisi var mı? Arttırır mı yani bunlar?
Hayır. kesin olarak bildiğimiz bir şey, kesinlikle arttırmıyor. Gerçek sanatçılar hiçbir zaman bu tip maddelere ihtiyaç duymazlar. Fakat yaratıcılığın önündeki en önemli engellerden bir tanesi bilinç frenlerimizdir. Öğrenilmiş frenlerimizdir. Mesela şimdi bir gitar alıp çalmaya kalksa birisi, derler ki bu saatten sonra müzisyen mi olacaksın falan işte. Bir şey yapmaya kalksan bu yaştan sonra işte kız başına, sen Türksün oğlum falan gibi böyle bir takım öğrenilmiş frenler var. Ya da sosyal ortamda öz yetmezlik hissiyatına bağlı bazı frenlerimiz vardır. Mesela ben onu yıllarca yaşadım. Evde müthiş gitar çalıyorum. Sahneye bir çıkıyorum. Nereye basıyorduk lan falan diye böyle stresten kitleni veriyorsun mesela. Dolayısıyla o ekspresyon, yani ortaya koyma, senin zihinsel hatalı kodlarından dolayı engellenebiliyor. Şimdi mesela alkol neden dünyada bu kadar yaygın bir nasıl diyelim sosyal araç gibi kullanılıyor? Zihinsel frenleri ortadan kaldırıyor biraz. Mesela sosyal ortamda içince insanlar rahatlayıp normalde muhabbet edemedikleri insanlarla daha rahat muhabbet edebildiklerini fark ediyorlar. Ve bu nedenle de çok yaygın bir şekilde dünyada enteresan bir şekilde yasal olarak kullanılabiliyor yani. Her yerde var belli bir yaşı geçtikten sonra. Halbuki burada kişinin kendisinden kaynaklı frenleri dışsal bir mekanizmayla boşaltma çabası var. Mesela biraz önce bahsettim, birçok psikoaktif madde yaratıcılık benzeri bir şey tetikliyor ama o maddeleri almadığında süper debil hale geliyorsun bu sefer ve o maddelere bağımlı oluyorsun. Yani onları almadan ekstra bir düşünce üretme imkanın kalmıyor. Bu maddeler bize bir tek şey söylüyor. Yaratıcılığının önündeki engel senin kendi ezber ve zanların. Onları değiştirmeyi öğrenirsen, onları esnetebilirsen bu maddelere zaten ihtiyacın yok. Biraz önce bahsettiğim o çocukça merak. Şimdi benim babama anlatsam bunu. Baba çocukça bir merak falan. Oğlum kaç yaşına geldik, ne çocukça merak. Bak zihinsel kodu görüyor musun? Olmaz. Mesela yaşlığın alameti nedir? Yer değiştirmekten, farklı düşünmekten, farklı bir şeyler yapmaktan çekinmek. Bundan rahatsızlık duymak. Yaşlığın görüntüsü bu. Ve bu yaratıcılığın ölümünün de aynı zamanda işareti. O zihinsel fren sayesinde birçok insan mesela kaç yaşına geldik artık oyun mu oynayacağız? Hayat ciddi kardeşim mesai vırt zırt. Dolayısıyla bunlar maalesef bizim yaratıcılığı öldürüyor işte. Bunları değiştirmeyi öğrenirsek alkol de çok pahalı, gerek yok. Yani daha ucuz normalde. Cübbeli Ahmet Hoca diyor ya, sevapların hepsi bedava, günahlar paralı. Gelin diyor bu tarafa. Bu kadar para harcamaya gerek yok yaratıcı olmak için.
Çoğu insanın da ilham kaynağı yaratıcılık için aşk. Yaratıcılık ve aşk konuşalım biraz.
Neden olmasın? Aşk zaten insana, konuştuk ya daha önce, rahatını, uykusunu ve iştahını kaçırttıran şey, harekete geçiren sarmalayıcı bir güç, sarmaşık falan, gözümüze yakılan bir ışık. Şimdi aşk zaten harekete geçirici tutkunun adı. Biz bunu kadın erkek ilişkisi gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla aşkın varlığını belli eden şey aslında yaratıcılıktır. Öyle bir sarar, öyle bir harekete geçirir ki seni, daha önce yapmadığın işler yaparsın. İşte ne yaparsan yap, aşk ile yap diyen büyük Türk düşünürünün söylemeye çalıştığı şey de bu. Yaptığın zaman yaratıcı ve yeni bir şey yapıyorsun. Dünyaya daha bir tatlış bir bakış açısı katabiliyorsun. Yoksa öbür türlü mesela ustaca, efendim nasıl diyelim, metodik bir şekilde tekrarlı birçok şeyi yapıyoruz zaten. Bunların yaratıcı olmamasının sebebi aşk yok içinde. Aşk olduğu zaman coşar ve mesela kadın erkek aşkında o, konuştuk ya, ilk aşk dönemini sağlıyordu. Mesela hayvanlarda kur yapma davranışı için marifet sergilemeye, insanda da daha üst düzey zihinsel marifet sergilemeyi, yani yaratıcılığı mümkün kılıyordu. Dolayısıyla işte erkeklerin bu yaratıcı evlenme teklifleri, kadınların yaratıcı manipülasyon teknikleri, bunların hepsi aşk ile doğrudan alakalı yani.
Peki, siz kendinizi yaratıcı biri olarak görüyor musunuz?
Zaman zaman. Mesela sahnede konuşurken, YouTube'da konuşurken çok yaratıcı olabiliyorum. Buna bazı arkadaşlarım çok gıcık oluyorlar. Çünkü benim mesela bir ressamın fırça tuvalle olan ünsiyeti benim de kelimelerle ve konuşmayla çok şükür. Benim daha çok yaratıcılık alanım orada ama evde bir elektrik arızası olduğunda evdeki en zekası düşük adam benim. Yani mümkün değil orada bir yaratıcılık sergileyemem. Ama bana bir konu getir mesela, herhangi bir konu. Özellikle üzerine konuşarak düşünme şansımız varsa ilginç bir şey çıkarabileceğimi zannediyorum. Söz zekası, söz becerisiyle alakalı bir şeyler oluyor. Ama bu işte yani ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama orada yaratıcı olmanın keyfi yüzünden benim çenem durmuyor işte sabah akşam konuşuyor. Buradan gene başka bir şekilde konuşmaya gideceğim.
Peki, yaratıcılık bilgi gerektirir mi? Bilgi olmadan da yaratıcı olabilir miyiz?
bilgi öyle bir şey değil. Mesela şimdi bilgiyi böyle çok böyle nasıl diyelim kutsadığımız, böyle büyük gördüğümüz bir şey ama şu tarifi daha önce galiba burada yapmadık, yapalım. Şimdi veri diye bir şey var. Her taraf verilerle dolu. İşte bugün bilgisayarlar birler sıfırlarla çalışıyor. Biz buna veri diyoruz. Bu veri bir ortama rapt edildiğinde, kaydedildiğinde buna malumat diyebiliriz. Yani bir yere malum oluyor. Hard disk'e kaydedersen oraya, beyne, zihne alırsan buraya malum oluyor. Malumat birbirine bağlanmaya başladığında, bir ağ oluşturmaya başladığında anlamlı bilgi öbekleri ortaya çıkıyor. Bilgi bu. Şunu öğrendim, bunu öğrendim, ha demek ki o bundan böyleymiş falan gibi bir fark etmeyle paketlediğimiz şeylere bilgi diyoruz. Bilgiler birbirine bağlanmaya başladığında, farklı bilgiler arasında ağ kurmaya başladığında içgörü gelişmeye başlıyor. Ha diyorsun, demek ondan öyle ha falan bir aha anı içgörü ürettiğimiz andır mesela. Ve eğer içgörüler büyük bir network altında hayatın belli kompartmanlarına anlam verecek şekilde birleşiyorsa, büyük hikayeler oluşturuyorsa, işte biz de buna bilgelik falan diyoruz. Yani bilgece bakış. O durumda da mesela bilgisine sahip olmadığın konuların çözümüne dair katkı verebiliyorsun. Yani artık bütünü görebildiğin için o içgörüden sonraki bilgelik aşamasında belki mevzu senin için yeni ama ha oradan buradan aldığın bağlantılarla o yeni sorunu bu bağlantının içerisine koyup bir takım veriler üretebiliyorsun. Şimdi oysa burada bilgi tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Veri hiçbir anlam ifade etmiyor. Bugün bilgi oburluğu çağında en büyük yaratıcılık freni ya da suikasti devamlı okumak. Mesela buna Schopenhauer yüzlerce sene önce dikkat çekmiş. Adam demiş ki fazla okumak zihin tembelliğinin en güzel bahanesi. Çünkü devamlı okuduğunda ne zaman bunun üstüne düşüneceksin, ne zaman birleştireceksin? Az ve öz okumak. Mesela bir kitabı birden fazla okumak. Eskiden çok güzel böyle bir adet vardı. Artık okunacak 1000 tane kitap var abi. Bir kitap 2 kere okunur mu? Ben James Crick'in Kaos kitabını kapaktan kapağa en az 6 kere okudum. Aklı karışıklar için Kılavuz kitabını belki 10 kere okumuşumdur. Ve bunlar beni yapan kitaplar. Defaatle okuduğunuzda o bağlantıları çok daha kuvvetli yapıp yeni yeni içgörüler geliştiriyorsunuz ve o kitabı bir kez daha okuduğunuzda siz önceki okuyan insan değilsiniz. Önce okuduğunuzda o kitabı hiç okumamıştınız. İkinci kez okuduğunuzda o kitabı bir kere okumuş olan insan olarak o kitabı okuyorsunuz. Dolayısıyla bilgiyi içgörüye ve bilgeliğe dönüştürme olmadan bilginin tek başına bir anlamı yok. Öyle olsaydı benim iPad'im dünyadaki en yaratıcı cihaz olurdu. İçinde binlerce kitap, bir sürü not, söz falan. Önünde internet var. Ama bir gün sabah kalkıp da ya Sinan abi benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Bence şöyle baksak daha hoş olur falan gibi bir şey söylemedi. Şimdi ChatGPT bunu yapmaya çalışıyor.
Evet, onu soracaktım. Yapay zeka yaratıcı olabilir mi?
Yapay zekadan zaten beklediğimiz şey bu. Yapay zekanın yaratıcılığı bizim algoritmik yaratıcılığımızla bağlı şu anda. Biz ne kadar yaratıcı algoritmalar üretirsek yapay zekadan o kadar destek alabileceğiz. Hep söylüyorum, yapay zeka şu anda en güzel müzikleri yapıyor, en güzel görselleri üretiyor, işleri en hızlı şekilde yapıyor. Ama mesela resim yokken resmi icat eden bir yapay zekayı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Resmi icat edemeyecek. Eğer resim gibi yeni bir şey icat edecekse onu biz yapacağız. Ama icat ettiğimiz bir şeyin en güzel halini yeni asistanlarımız yapacak. Yaratıcılıkla mahareti karıştırmamak lazım. Maharet başka bir şey. Bir işi çok yaptıkça orada maharet geliştirirsin. Yapay zeka şu anda bir maharet öbeği. Ama yaratıcılık olmayan bir bileşim. Yani şöyle düşün, en sevdiğim örnek. Temizlik robotları var ya, temizledikçe ustalaşıyor. Ama 10 senede geçse demiyor ki bir kere de apartmanı temizleyeyim, bütün gün daireyi temizliyor, sevaptır bir de şuraya çıkayım demiyor yani. Algoritmanın sınırı ona izin vermiyor. Ama bizim yaratıcılık böyle. Tutup diyoruz ki komşunun merdivenlerine de bir su dökelim, sevaptır. Algoritma da yok ama yapıyoruz böyle şeyler.
Peki yaratıcılık ve ölüm. Yaratıcılığın ölümle bir ilgisi var mıdır? Ölüm korkusuyla özellikle.
Korkusu demeyelim, ona da ölümlü olmakla çok alakası var. Şimdi ölüm bizi bir şeyler yapar halde tutan en önemli bilinç unsurumuz. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Kimse bunu sallamasa da. Her an ölebileceğimizi ve bir gün muhakkak öleceğini bilen tek canlı biziz. Şimdi hiç ölmeyecek olsak düşünelim ne olurdu? El cevap hiçbir şey olmazdı. Nefes bile almazdık çünkü nefes almayı ölmemek için yapıyoruz. Dolayısıyla hareket dururdu, yaratım dururdu, aksiyon dururdu, arzular biterdi. Çünkü yani eninde sonunda bir sonsuza kadar yaşayacaksın. Hiç ölmüyorsun, öyle düşün yani. Bu tabii zor diye söyleyince olur mu ya öyle şey falan deniyor. Ben şunu yapardım. Hayır canım, hiçbir şey yapmazdın. Çünkü bunların hepsini, bu videoyu bile ölümlü olduğunu bildiği için izliyor sevgili arkadaşım şu anda. Ölümlü olmasak, ölmeyecek olsak hiç, bunların hiçbirini yapmazdık. Dolayısıyla mesela muhtemelen mağara duvarlarına resim yapan o 50 bin sene önceki ilk atalarımız, öleceklerinin farkındalığıyla yarına bir şey bırakmak için bunu yaptılar. Kendilerinden sonraya yok olacağını bildikleri varlıkların etkisi devam etsin diye bir şey üretmek istediler. Çünkü bugün de hani sanatsal üretimin özellikle arka planda, hatta bütün bilimsel felsefi üretimin arka planda böyle bir şey var. Ben niye o kitapları yazıyorum mesela? İşte ben gittikten sonra bir şey kalsın geriye diye. Gideceğimi biliyorum çünkü. Hepimiz böyleyiz. Şimdi bu düşününce kederlendiren bir şey. Sürekli otur otur kederlen nereye kadar? Gerek yok. Hiç hani ecele faydası da yok korkunun. Dolayısıyla bir şey yaratalım ve çok ilginçtir. Yaratıcı süreçleri tetikleyen o akış denen zihinsel durum ölüm korkusunun hissedilmediği tek yer. İnsanlar mesela sadece ana odaklandıkları, o anda yaptıkları işe kilitlendikleri, açlıklarını, susuzluklarını, benliklerini unuttukları için o anda ölüm korkusu da yok. Yani sistem diyor ki, yaratırsan ben senden o varoluşsal korkuyu alırım. Sen takıl burada, devam et, bir şeyler yap. Hiç fark etmeden yani güzel güzel gideceksin burada. Ama hiçbir şey yapmayan insanın temel anksiyetesine, boş boş yaşayan, hiç ekstra bir şey yapmayan, düşünmeyen, ya geldik gidiyoruz buraya kadar mı? O zaman ben biraz daha lezzet alayım, biraz daha ganimet biriktireyim, biraz daha skor yapayım, biraz daha bir şey yapayım. Dünyanın canını okuyan insan işte ölümlülükle nasıl baş edeceğini bilemeyen ve yaratıcı olamayan biçare kalabalıklar maalesef. Bunlardan çok yaptık biz.
Peki yaratıcılığın bir sınırı, sonu var mıdır?
Evren sınırlı, her şeyin de bir sınırı var ama bir kere hadi felsefi bir yerden cevaplamaya çalışayım bunu. Mesela sonsuzluk dediğimiz kavram bize çok sıradan geliyor ama son derece sıra dışı ve gerçeküstü. Paradoks yaratan bir kavramdır bir kere. Sınırsızlık, sonsuzluk. Biz sınırsız ve sonsuz olan hiçbir şey bilmiyoruz. O meşhur örnek vardır ya işte galaksiler arası futbol karşılaşmasının sonsuz sayıda taraftarı bir galaksiden geliyor. Sonsuz sayıda odası olan otele yerleştiriliyor. İkinci takımın da sonsuz sayıda taraftarı gelince otel müdürü diyor ki bir dakika telaş etmeyin. Bundan önce gelenlerin hepsi tek sıralı odalara, öbürleri çift rakamlı odalara yerleşsin deyince iki tane sonsuzu bir tek sonsuz odası olan otele sıkıştırabiliyorsun. Şimdi bu paradokslar açıkça sonsuzluk, sınırsızlık kavramının bizim aklımızla kavrayamayacağımız bir şey olduğunu, soyut bir kavram olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu dünyadaki her şeyin bir sınırı var. Ama insan algısı itibariyle, insan algı potansiyeli itibariyle yaratıcılık bizim için sınırsız. Bizim öz sınırlarımıza tabi değil. Mesela o zaten yaratıcılığa biz niye yaratıcılık diyoruz? Vay baba bunu nasıl yaptı ya? Hiç aklımıza gelmezdi falan. Benim sınırımın dışında olduğu için. Dolayısıyla özü itibariyle yaratıcılık insan için sınırsız gözüküyor. Ama evrenin bütün ihtimallerine baktığında esas yaratıcının yaratıcılığı yanında bizimki oyun gibi kalıyor tabii ki yani. Kendi ihtiyaçlarımız için.
Yaratıcılık bir an mıdır yoksa bir süreç midir? Çünkü yaratıcı insanların özellikle işte eserlerine baktığımızda hep şunu düşünürüz. Aa işte nasıl yapmış? Aslında olayın zamanla bilgisi var. Yani kendisi de yapabilir. Sadece o öğrenip belli teknik sorunları aşıp onu yaratacak zamanı kendi ömrüne yediremez. Ya da öyle bir zaman yaratacağını düşünemez. Dolayısıyla yaratıcılık ve zaman konusunu da konuşalım istedim.
Şu şey vardır ya yani 5 dakikalık iş için bu kadar para mı istenir falan. 30 yıl artı 5 dakika diyorlar ya. Şimdi yaratıcılık çoğu zaman birikimle alakalı. O birikim yatırılan zamanla tabii ki alakalı bir şey. Bizim öğrenme sürecimiz zaten fiziksel olarak da işte bu entropi dediğimiz fiziksel prensibe dayanıyor gibi gözüküyor. Yani zaman içerisinde tersinmez olaylardan oluşan deneyimleri bir şekilde herhalde sinaptik bağlantılarımızda biriktirerek işte bir bellek, bir tecrübe, deneyim seti diye bir şey oluşturuyoruz. Ondan sonra da bir sorunla karşılaştığımızda o cebimizdekilere göre orada bir yaratıcılık üretiyoruz. Çözümün ortaya çıkışı anlık gibi gözükse de hazırlıklı bir zihin olmadan yaratıcılığı bulamazsın. Dolayısıyla bence süreye toplam olarak o geçmiş deneyimi de katmak lazım. İşte mesela Einstein gibi bir adamı düşündüğünde patent ofisinde otururken adamı düşünürken pat diye buldu. Bunu düşünmek kolay. İyi de bir sürü patent ofisinde çalışan adam var. Niye Einstein böyle abuk subuk şeylerle vakit kaybediyor? Einstein'ın mesela patent ofisinde bir memur olmasına rağmen, yani patent başvurularını onaylayan bir adam olmasına rağmen biz fiziğin kurucusu olarak biliyoruz. Ve sorsan ki Einstein'ın mesleği nedir diye dışarıdaki insana, fizikçi der. Ama Einstein fizikçi değil, üniversiteye çok sonra girebiliyor. Kabul etmiyorlar Einstein üniversiteye. İşte bu devrimi yaptıktan sonra hadi bari gel falan yapıyorlar. Fizik onun aşkı. Yani uzun süreli bir aşkı. Anlama hali. Ta küçükken trende giderken annesine şey diyor. Annesinin el aynasıyla oynuyor. İşte belki 8-10 yaşlarında. Anne diyor, ben şimdi aynaya bakıyorum, işte ışığım aynadan çarpıp bana geri yansıyor. Bu arada tren gidiyor. Tren ışık hızında gitse acaba ışığım bana geri gelebilir mi falan. Manyağın biri. Yani bizim mesela Türk annenin çocuğu olsa sus çarpacağım ağzına bir tane, zaten canım sıkkın falan der. O iş orada biterdi. Ama muhtemelen annesi de onun merakını eğlendiren bir ortam sağlamış olmalı ki bütün ömrü boyunca böyle şeyleri sormuş ve patent ofisinde otururken günlük mesaisi içerisinde 20. yüzyıl fiziğini yaratmış adam. Ve arkasından gelecek olan bütün hikayelerde altlık sağlıyor. Şimdi burada ömürlük bir çaba, anlık yaratıcılık diye bir şey koymak lazım. Aşk ile yaşanan bir ömür kaçınılmaz olarak yaratıcıdır. Başka bir şans yok. Yani şey diye düşün, en sıradan iş ne olabilir? İşte birine yardım etmek, değil mi? Ömrün boyunca diğer insanlara yardım etme aşkıyla yanıp tutuşursan müthiş yaratıcı işler yapabilirsin. İşte geçenlerde sevgili Haluk Levent'le buluştuk. Mesela bu Ahbap Derneği'nin yardım organizasyonları için bağış yapan kişilerin evine gidip pasta, yemek falan yapıyordu Haluk. Ve gittiğimiz evde de bize çok güzel bir pasta yaptı mesela. Önlüğü girdi, giydi oraya. Şimdi zaten sanatçı, yani bir sanatsal yaratıcılığı var malumunuz. Ama mutfakta hiç fena değil. Niye? Böyle bir aşkı var çünkü. Kaptırmış ve baya baya, hani ben dışarıdan resimleri görsem tiyatro zannedim, adam yemek yapıyor yani. Ve tattırıyor bize, böyle bakıyor olmuş mu falan filan diye. Şimdi böyle bir aşkla yaklaştığın zaman hayat yaratıcı bir eyleme dönüşüyor zaten. Anlık gözüken yaratıcılıklar bir sürecin ürünüdür her zaman.
Peki hocam, şimdi yaratıcılık birçok sanatçı için varoluşun teyidi durumunda. Eğer ben bir şey yaratabiliyorsam, ona anlam ve değer katabiliyorsam demek ki ben de varım, var oluyorum. Benim de yaşamım anlamlı ve değerli. Öyleyse hayatın anlamı yaratmak diyebilir miyiz?
Öyle bir yerden vurdun ki sabahlar olmasın. Şimdi mutluluk falan konuştuk ya. Bütün bu hikayelerde şöyle helikopterle, drone'la yukarıdan baksan insan hayatına. Ya bu varlık niye yapılmıştır acaba? Yani bütün özellikleri konuşsak insana dair, psikoloji literatürünü indirsek, biyolojiye baksak falan. Bütün bu varlık içerisinde insanın rolü nedir? Al oradan dini hikayeleri al, anlatıları getir, onlara da bak. Orada diyor ki Tanrı ruhundan üfledi. Burada diyor ki işte creative species, yaratıcı tür şeyin, David Eagleman'ın bu başlıkta bir kitabı var mesela. İnsan aslında yaratmak için var olan bir canlı. Ve çağımızın insanının dramı bunu yaşayamıyor olması. Yani bir de yaratıcılığı böyle işte sanattır, spordur bir yerlere kilitlediğimiz için, benim de mesleğim o değilse bu işler bana göre değil abi diye böyle marul gibi bir ömür yaşayıp gidiyoruz buradan. Halbuki yaratıcılık hayatın minik detaylarında her an potansiyeli olan bir şey. Ve mutluluğun en kestirme yolu bir şey yaratmaktır. Şimdi eskiden beri biliyorsunuz, özellikle İslamcı camiada yaratmak, yani hani tövbe estağfurullah benzetme olarak kullanıyoruz falan filan diyorlar ya, tövbe falan değil. Yaratıcılık insanın işi, esas mesleği. Ve bunu sanki böyle bir metafiziksel bir beceriymiş gibi hayatımızın dışına atmak insana yaptığımız en büyük kötülük. Yaratmadan bu ölümlü dünyada insanın tatmin edici bir yaşam sürmesi mümkün değil. Ama yaratıcılık o kadar küçük alanlarda tatmin edici sonuçlar üretebilir ki biz bunu gözden kaçırıyoruz. Yani esnafsın, minik bir yaratıcılıkla orayı cennete çevirebilirsin. Anne, babasın, minik bir yaratıcılıkla evini cennete çevirebilirsin. Öğretmensin, minik bir yaratıcılıkla o çocukların hayatını cennete çevirebilirsin. Dolayısıyla esas işimizin bu olduğunu fark ettiğimiz zaman alanımız neyse, o alanda bir dert edinip ya da alanlarımız neyse o alanlarda birer dert edinip oralarda yaratıcı olmaya çalışacağız. Tabii yaratıcı olmak, deminden beri konuşuyoruz. Bak, kendini tanımakla ilgili devamlı bir ya ben daha farklı nasıl yapabilirdim, niye bunu yaptım? Azıcık bir bütçe bilanço çalışması. Yani dün bunu yaptım, başıma bu geldi, yarın şunu nasıl yapsam acaba falan gibi. İnsan böyle kendi kendine sigaya çekebilen de bir canlı olduğu için bunu da koy pakete. bu hayatta iyi bir yaşam sürmenin bence tek kıstası, en ortadaki kıstası yaratıcılık ve ne yarattığın ya da neden yaratamadığın hayatının anlamını gerçekten çok belirleyen bir şey. Yaratıcılık hayatın anlamıdır demek belki iddialı olur ama anlamın en önemli sacı ayağı orası. Yaratmadığın bir hayatı yaşamasan da olur.
Teşekkürler hocam.
Böyle manşet cümlesiyle bitirelim.
Evet, güzel oldu. Sinan Canan'la yaratıcılık ve hayatın anlamına dair konuştuk.
Güzel oldu ama bence.
Çok güzel oldu.
Beğendim.
Evet. Serinin devamı için, bu keşfe katılmak için ve kanala destek vermek için lütfen abone olun.
Please.
Görüşmek üzere.